Ayrım 5, sayfa 38. Nerede kalmıştık? Ha evet, Elohim, Şamayim ve Arets. Sırasıyla Allah, gökyüzü ve yeryüzü anlamına geliyor. Nitekim gümüş plakanın üst tarafında altın bir çizgiyle oyulmuş bir üçgen var. Bu apaçık Allah'ın sembolü. Zeyd, neden üçgen diye sordu. Bu arada Yezid, kardeşinin kendisine son derece yabancı gelen konularda yaşlı keşişle bu denli doğal biçimde sohbet edişinden hayrete düşmüş, bir kenarda bekliyordu. Yaşlı adam kalkarak narin bir yün bez kadar ince ve düz biçimde işlenmiş bir keçi derisi aldı eline. O dönemde kağıt henüz icat edilmediğinden derilerin yanı sıra pişmiş toprak parçaları ya da hayvan kemikleri gibi daha kaba gereçler üzerine bile yazarlardı. Kömürleşmiş bir kökle derinin üzerine bir şeyler çizmeye başladı. Düz çizgilerden kapalı bir şekil çizmek istersen en basiti üçkenarlı olanıdır. Yani üçgendir. Konuşurken bir yandan da çok daha karmaşık ve bir sürü kenarı olan bir şekil çiziyordu. Bunun gibi bir şekil de kolayca bir sürü üçgenden çizilebilir. Keşiş nasıl yapıldığını gösterdi. Merkezden kenarlara düz çizgiler çekildiğinde en karmaşık şekil bile üçgenlerden oluşmuş gibi gözükmekteydi. Hayatında yazı yazan kimse görmemiş olan Yezid için tüm bunlar sanki bir sihirdi ve aniden gizemli bir gücün ortaya çıkmasından korkmaktaydı. Keşiş sabit biçimde Zeyd'in gözlerine bakarak ''Sence neye benziyor?'' diye sordu. Çocuk keçi derisinin üzerindeki bütün işaretleri değerlendirdikten sonra ''Allah her şeydedir mi?'' diye sordu. Keşiş sohbetin gidişatından memnun biçimde ''Allah her şeyin yaradanıdır. Her varlıkta gizli olan ruhtur.'' dedi. Muskayı eline aldı ve üçgenin altında yeryüzünü tasvir eden kurşuni topçuğun üzerindeki yıldız kümesine işaret etti. Ve insanoğlunun yeryüzünden yola çıkarak yıldızların üzerine ulaşması halinde kurşuna benzeyen insan doğasının ilahi doğanın altınına dönüşeceğini açıkladı. Nitekim Allah göklerden ve yeryüzünden üstün olduğundan Allah'ın ruhu yıldızlardan çok daha yüksektedir. Allah her şeyden üstündür, uludur. Putperestlerin anlamadığı da işte bu. Ama pek çok kişi tanrıların yıldızlarda yaşadığını söylüyor. Bu laflar ağzından çıkar çıkmaz konuştuğuna pişman olmuştu bile Yezid. Onların tanrı dedikleri yalnızca rüzgar, güneş, su, ölülerin nefisleri gibi gözle görülen ya da görülmeyen şeylerden başka bir şey değil. Ama bunların hiçbiri asla Allah değil. Allah karşısında bunların hiçbir gücü yok. Aslında eğer insanlar gerçekten Allah'tan korkuyor olsalardı, bunların insanlar üzerinde de hiçbir güçleri olmazdı. Zeyd, peki ama o zaman insanlar niye putlara inanıyor? Diye sordu. Keşiş, küçük çocuğun sorduğu soruya pek memnun olmuştu. Boğazını temizleyip devam etti. Bazı kavramlar doğrudan anlatılamazdı. Anlaşılabilmeleri için bir sembole gerek olurdu. İsa bile evrensel anlamları misallerle şekillendirerek uygun hikayeler aracılığıyla açıklayıp öğretmişti. İbrahim'in hikayesini bilir misiniz? Diye sordu. Zeyd, lütfen onu bize anlatın, diye yalvardı. Uzun yıllar önce Sur şehrinde güçlü ve zalim bir hükümdar hüküm sürmekteymiş. Bu hükümdar güçlü bir putperest olduğu gibi halkının kendisine yeryüzündeki tanrı gibi tapınmasını istermiş. Yanında ülkenin zenginlikleriyle ilgilenen ve önemli bir put yapımcısı olan bir de yardımcısı varmış. Bir gün bu yardımcının adını İbrahim koyduğu bir oğlu dünyaya gelmiş. Ancak İbrahim küçük yaşlardan başlayarak babasının yaptığı putlara inanmayı reddetmiş. Dünyadaki her şeyin üstünde olan tek bir tanrıya inanırmış. Allah onu peygamberi olarak seçmiş ve ondan insanlara dini öğretmesini istemiş. Böylece İbrahim, biricik ve mutlak Allah'tan söz etmeye ve putların güçsüzlüğü ile alay etmeye başlamış. Hükümdar, gencin cesaretinden şaşkına dönmüş ve kendisine tanrısının hangisi olduğunu sormuş. Allah, hayat ve ölüm verendir. Güneşin doğudan doğmasını sağlayandır. Siz tanrı olduğunuzu düşünüyorsanız neden güneşin batıdan doğmasını sağlamıyorsunuz? Buna verecek cevap bulamayan hükümdar, öldürtmek niyetiyle İbrahim'i hapse attırmış. Ama İbrahim, Allah'ın yardımıyla hapisten kurtulmuş. Şehri terk ederek, kendisi gibi Allah'a inananlarla beraber Filistin'e yerleşmiş. Yaşlı adamın anlattığı hikaye, çocuklar için yeni değildi. Benzer bir hikayeyi Vahan'ın yaşlılarından ve küçüklüklerini geçirdikleri göçebelerin arasındaki devecilerden duymuşlardı. Ama sanki ilk kez parçalar bir araya geliyordu. Çocuklar keşişin hikayesine devam etmesinde ısrar ettiler. Keşiş de İbrahim'in ülkesini nasıl terk ettiğini ve batıya doğru yolculuk ederken Hebron, parantez içinde şimdiki El Halil, şehrinin bulunduğu Necef bölgesine nasıl ulaştığını anlattı. İsmail ve İshak adında iki çocuğunun olduğunu ve Allah'ın kendisini tüm imanlıların peygamberi olarak seçtiğini söyleyip devam etti. İbrahim'in ilk çocuğu olan İsmail, Mekke mabedini, kutsal Kabe'yi restore edip korumak üzere Arabistan çölüne yollanmıştı. İsmail'in soyu o kadar kalabalık oldu ki tüm yarımadaya yayıldı ve Arap ırkı İsmail'den geldi. Ancak zaman içinde Araplar İbrahim'in ve İsmail'in Allah'ını unuttular ve tapınaklarına İran ve Suriye'den gelen heykelleri yerleştirdiler. Yaşlı keşiş nefesini toparlamak için bir süre durdu ve gülümsedi. Çocuklar yüzünü inceleyerek kırışıklıklarla dolu alnının ardından ne gibi düşüncelerin akıp gittiğini tahmin etmeye çalışmaktaydılar. Keşişin düşüncelerinin İbrahim'in mezarının bulunduğu Hebron kentine gitmiş olabileceğini tahmin edebilirlerdi. Ancak Hebron'un aynı zamanda keşişin doğduğu yer olduğunu, bu nedenle de kendisini İbrahim'in ruhani yaşamına daha bir bağlı hissettiğini bilemezlerdi. İbrahim'in ilk çocuğu gibi o da Allah'ın kelamını izlemek üzere Arabistan çöllerine yönelmişti. Peki ya İshak? İbrahim'in ikinci oğluna ne oldu? Zeyd'in sorusu keşişi şaşırttı. Ama Arap çocuğun yalnızca kendi ırkını değil, kutsal tarihin tüm yönlerini tanımaya çalışmasından da derin bir hoşnutluk duydu. Sakin biçimde İshak ve onun çocuklarından başlayarak İsrail'in kutsanmış toplumundan Allah'ın Musa'ya Museviler için Tevrat vermesine kadar tüm hikayeyi sakin bir şekilde anlatmaya koyuldu. Sonunda da Efendimiz diye adlandırdığı Hazreti İsa'dan, onun bir bakirenin göğsünde dünyaya gelen ve Allah'ın kelamını ispat eden bedeninden söz etti. Perdeyi aralayarak Hazreti İsa ve Meryem Ana'nın ikonalarını gösteren keşiş, Hazreti İsa'nın dünyaya canlı bir kurban olarak gönderildiğini söyledi. Dipnot, ikona, Hristiyanlarca kutsal sayılan kişilerin resimleri. Parantez içinde çevirenlerin notu. Keşiş bulabildiği en basit sözcüklerle kutsal ekmek ve kutsal şarabın nasıl Hazreti İsa'nın bedeni ve kanı olarak kabul edildiğini ve insanların bu sayede doğrudan Allah ile iletişim kurmalarını ve kelamının tüm toplumlara yayılmasını sağladıklarını anlatmaya çalıştı. Asırlar önce Allah Kudüs'te İbrahim'den İsmail'i kurban etmesini istemiş ama sonra bir melek göndererek peygamberin eline engel olmuştu. Ve inananlar o günden beri o günün anısına Allah'a kayıtsız şartsız imanlarını göstermek için koyun kurban etmekteydiler. Çocuklar keşişin anlattıklarının tek bir kelimesini kaçırmamak için nefeslerini tutmuş dinliyorlardı. Ancak bir an geldi ve keşiş gözlerini kaldırarak dua saatinin geldiğini fark etti. çocukları yollamak istemediği için kısa bir süre izin istedi. Çocuklar içeriden ahenk ve dinginlik duygusu yaratan monoton ve yoğun bir sesle bilmedikleri bir dilde dua edildiğini duydular. Bir an birbirlerine kararsız bakışlarla baktılar. İkisi de veda etmeden gitmek istemedi. Ama az sonra yolculuğun yorgunluğu onları koynuna aldı ve yan yana uyuyakaldılar. Duası bitince çocukların yanına dönen keşiş, karşılarına oturarak sabit bakışlarla çocuklara bakmaya başladı. Ama zihni çok uzaklarda dolaşmaktaydı. İşte o zaman doğduğu yerlerin anısı zihninde daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir özlemle canlandı. Gözlerini kapatmasa da İbrahim'in ailesi için hayat alanı olarak seçtiği mağaranın girişini görebilmekteydi. Ve içinde kutsal yere hacca gitmek için dayanılmaz bir istek doğdu. Öyle bir an geldi ki kovuğunun girişinden geçen havanın İbrahim'in mezarını çevreleyen bahçeler gibi kokmakta olduğu hissine kapıldı. Gerçek dışı olamayacak kadar güçlü bu deneyimle sersemleyen keşiş sonunda silkindi ve güneşin kayanın ardına çekildiğinin ve içeriye serin bir havanın dolmakta olduğunun farkına vardı. Yıllarca kendi kovuğunu İbrahim'in mağarasının sembolü olarak görmüştü. İçgüdüsel olarak eski elbisesini aldı ve dudaklarında bir gülümsemeyle uyuyan çocukların üzerini örttü. Hazreti İsa'nın kendine bağlı olanlara tekrarladığı sözcükleri düşündü. Bırakın çocuklar bana gelsin. Zihnine bir anda işgal etmiş olan bu yeni düşünceye rağmen keşiş günlük işlerine geri dönmek için zorladı kendini. Her gün yaptığı gibi bir parça unu mayalamadan su ve tuz ile karıştırdı. Hamuru alarak bedevilerin yaptığı gibi saç üzerinde pişirdi. Ekmek hazır olduğunda elini alarak aradaki perdeden geçti ve karşı duvarın önündeki sunağa yöneldi. Yavaşça Hazreti İsa'nın öğrettiği gibi Allah'a teşekkür duasını okumaya başladı. O gün duanın ağzından değil de gerçekten doğrudan kalbinden geldiğini ve sözcüklerin hareket bile etmeyen dudaklarından adeta döküldüğünü hissediyordu. Büyük taş sehpanın üzerinden İncil'ini alarak parmaklarının uygun bölümü bulmalarına izin verircesine neredeyse gelişigüzel açtı. Şimdi sizlere doğru olanı söylüyorum. Artık gitmem gerekiyor. Zira eğer gitmezsem kendisi için çok hamd edilmiş olan size gelmez. Ama gittiğim zaman onu size yollayacağım. Bu sözler Yuhanna İncili'nin 19. bölümüne aitti. Kaç kere okumuştu Allah bilir. Ama bugün ona Arabistan'dan gitmesi gerektiğini söylüyorlardı. Hazreti İsa'nın mevcudiyetini yanında o anki kadar yoğun hiç hissetmemişti. Hıçkırıkların boğazından yukarı çıktığını hissetti. Ve gözyaşları buruşuk derisinden süzülürken daha fazla okuyamayacağını anladı. Dizlerinin üzerine düşmüştü ve ritüelini sürdürebilmek için zorlukla ayağa kalkabildi. Ekmeği böldü ve şarabı içti. Hazreti İsa'nın bedeninin tadının tüm varlığını doldurmasına izin vererek tekrar dizlerinin üstüne çöktü. Gözyaşları yanaklarına süzülürken o durumda ne kadar süre kaldığını fark etmedi bile. Hebron'a dön. Ses keşişi neredeyse yerinden sıçrattı. İlk önce bu sesin kendi içinden mi yankılandığını yoksa dışarıdan mı geldiğini ayırt edemedi. Geriye döndü ama kovukta başka kimse yoktu ve yalnızca çocukların uyurken çıkardığı hafif ses duyuluyordu. Bakışlarını yukarıya kaldırdı ve tekrar dizlerinin üzerine çökerek kavuşturduğu ellerini eklem yerleri bembeyaz olana kadar sıktı. Ey Efendimiz Hazreti İsa! Artık yüksek sesle dua etmekteydi. Sen beni bu çöle, Yüce Allah'ın yeni peygamberinin gelişine dua etmem için yolladın. Ve şimdi beni geri çağırıyorsun. Hizmetkarın için bu emrini yerine getirmek bir onurdur. Keşişin zihni, öteki alemlerden gelen ve geçmiş yaşantısındakilerle karışan seslere ve görüntülere neredeyse şeffaf hale gelmişti. Manastırda amiri olmuş olan Suriye kökenli bir rahibin ifadesini açık şekilde gördü. Bu zat, Muhammed isimli genç bir Arap'ta, Hazreti İsa'nın Yuhanna İncil'inde dile getirdiği peygambere ait izleri görmüştü. Haber aşikar biçimde ortaya çıkana kadar genç peygamberin yaşamını korumak adına son derece gizli tutulmuştu. Ancak keşiş Allah'ın yolladığı genci duanın gücüyle gözetmek üzere çöle yollanmış ve 30 yıl boyunca Arabistan çöllerinde dua etmek için inzivaya çekilmişti. Uzun zaman sonra en sonunda olaylar gelişmekteydi ve yeni peygamberi tanıyarak destekleyecek gençler bulunmaktaydı. Fakat onun kaderinde peygamber ile karşılaşmak yoktu. Hiçbir pişmanlık duymaksızın yeni durumunu değerlendirmeye başladı. Hiç kuşkusuz Allah onu huzuruna çağırmaktaydı. Çelimsiz göğsünü hava ile doldurdu ve ruhunun derinliklerinden yükselen zayıf nefesi dikkatle dinledi. Onu bu dünyaya bağlayan son kırılgan bağlardan da kurtulmuş hissediyordu kendisini. Kalbini özel, yeni bir sevinçle çarptırdığı için Allah'a hamd etti. Melekler gibi uyumakta olan, şefkatli ve sanki teşekkür edermiş gibi baktı. Bu süre zarfında güneş çoktan ufukta batmıştı. Çöl adamlarının olağanüstü sabrını çoktan yitirmiş olan bu reydenin birçok kere sesini kovuğa duyurma çabaları sonuç vermemişti. Bedevi sonunda kovuğa tırmandı. Köşede uyuyan iki küçük karşısında sabırsızlığı yerini anlayışa bıraktı. Perdenin diğer tarafında dizlerinin üzerine çökmüş keşişi görünce ölmüş olmasından korkarak çekingenliğini yenip elini omzuna dokundurdu. Keşişin zayıf bedeninin titrediğini hissedince kalkmasına yardım etti. Yaşlı adam başka lafa gerek duymaksızın "İyiyim, korkma. Yalnızca dua ediyordum," dedi. Biraz tedirgin olan Brady, başıyla bir işaret yaptı ve çocuklara doğru ilerledi. "Hadi bakalım, yola koyulmalıyız. Keçileri almayı unutmayın," diyen keşiş Brady'nin şaşırmasına neden oldu. Bedevi, "Onları çoktan kampa götürdüm," diye cevap verdi. "Götürdüklerinden söz etmiyorum. Geri kalanları da alın." Brady şaşkınlık içindeydi ama keşişin sesi itiraz istemez bir tondaydı. "Bütün keçileri alın ve sevgiyle bakın. Benim artık gitmem gerek ve onları yanımda taşıyamam." Brady ne diyeceğini bilemedi. İlk uyanan çocukların küçük olanı oldu. Alnına düşmüş olan saçlarını geriye iterken keşişe, "Nereye gidiyorsun sevgili ihtiyar?" diye sordu. "İbrahim babanın dinlendiği eve gidiyorum." Brady hala bir şey anlamadığı gibi çocuğun her şeyi şaşkına dönmüştü. Keşiş kendine doğru atılan çocuğu bedevinin kollarına teslim etmeden önce çocuğun siyah saçlarından öptü ve muskayı boynuna geçirdi. Daha sonra onları kovuktan dışarı uğurlarken Brady'ye "Ve özellikle de bu çocuklara göz kulak olun," dedi. Bunlar dudaklarından çıkan son sözlerdi. Brady, "Size develerimden birini yol atacağım. Çok işinize yarar," dedi. İhtiyar hiçbir şey söylemeden gülümseyerek teşekkür etti. Brady, etrafı beyaz ve siyah keçilerle çevrilmiş olarak geri dönerken, kendisine iki kere emanet edilmiş olan bu çocuklardan ne beklemesi gerektiğini tahmin etmeye çalışmaktaydı. Düşüncelerine öylesine dalmıştı ki, kendisine hayretle bakan adamlarının şaşkınlığını fark etmedi. İlk kez kervanlarına bir keçi sürüsü dahil olmaktaydı. Gözleri adamlarının gözleriyle karşılaştığında kendi hayatında da bazı şeylerin değişmeye başlamasından endişe etmekte olduğunu fark etti. En azından anlatacağı olağanüstü bir anısı vardı artık. Kendisini böyle teselli etti. Ayrım sonu. Sayfa 47.